Muhammed'in kendisi de bu geleneğe bağlı olarak köleler edinirdi. Köleliği geleneksel bir inançla böylesine benimsemiş olan Arap toplumunu bu gelenekten yoksun kılmak kolay bir şey değildi. Zira köleliğin ortadan kaldırılması halinde toplumun direnmesi, ayaklanması, taraftarlarının da kendisini bırakmaları söz konusu idi. Oysa ki Muhammed çevresindekileri zaman zaman tavizlerle, hoşnut edici vaatlerle kazanma ihtiyacında idi. Çoğu başarılarını taviz siyasetine borçluydu. Örneğin Arapların içkiye düşkünlüklerini bildiği için henüz güçlü duruma geçmediği süre boyunca içkiye izin vermiştir. Bir aralık sadece ibadet sırasında içki içimine yasak koymuştur. Fakat daha sonra ve hele bir gün amcalarından birinin sarhoş haldeyken kendisine hakaretler etmesi üzerine içkinin kişileri kendi otoritesi bakımından tehlikeli durumlara getirebileceğini düşünmüş ve kesin olarak yasaklamayı kararlaştırmıştır. Bu işi amcasının ölümünden ve Uhud Savaşı'ndan hemen sonra ki kendisinin de güçlü duruma geçtiği tarihlere rastlar yapmıştır. Öte yandan Muhammed içinden çıktığı ortamın zihniyetine saplı olarak insanların Tanrı tarafından eşit yaratılmadıklarına inanmıştı. Bu inanca saplı bir kimsenin Tanrı'dan gelme çeşitli eşitsizlikler yanında köleliğinde yer almış olmasına inanması kadar olağan ne vardır? Fakat bundan gayrı bir de Arapları putlara tapmaktan vazgeçirtip tek bir Tanrı'ya taptırtabilmek için kölelik kuruluşunu geçerli bilmiştir. Hemen ekleyelim ki bunu yaparken asıl düşündüğü şey kendisini Tanrı'nın elçisi peygamberi imiş gibi gösterip Arapları Tanrı'ya taparken kendisine taptırmak olmuştur. Gerçekten de Kur'an'a koyduğu ayetlerden birinde Tanrı'nın şöyle konuştuğunu bildirir. Ve O'nundur göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi de O'na itaat eder. Öyle bir mabuttur ki her şeyi önce yaratır sonra öldürür de tekrar diriltir. Ve bu pek kolaydır O'na. K30 Rum 26-27 Güya bu şekilde konuşmakla Tanrı kendi yüceliğini dile getirmekte ve özellikle Arapların tapmakta oldukları putların üstünde bulunduğunu hatırlatmaktadır. Bununla anlatmak istediği şey kendisinden başkasına tapılmamasıdır. Bunu biraz daha açıklığa kavuşturmakla köle ile efendisi arasındaki ilişkileri örnek verir. Fakat verirken her şeyden önce kölenin köle sahibinin elinde bir mal, bir eşya niteliğinde olduğunu ve köle ile efendisi arasında eşitlik bulunmadığını belirtir. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel nimetlerden sarf eden kimseyi misal gösterir. Hiç bunlar eşit olur mu? K-Nahl 75 Bununla söylemek istediği şey şudur. Nasıl ki köleler sizin elinizde bir mal olup eşit değilseler ve bu nedenle nasıl ki onları kendinize ortak koşmanız iseniz, putlarınızı da bana ortak koşamazsınız. Nur suresinde bu hususu şöyle dile getirir. Allah size kendinizden bir misal vermektedir. Size verdiğimiz rızıklardan emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur musunuz? Ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ki bize ortak koşulmasına razı olasınız? K30 Rum 28 Görülüyor ki Tanrı tabii yine Muhammed'in söylemesine göre insanların kendisini bırakıp putlara tapmamaları ve putları kendisine ortak koşmamaları için yukarıdaki örneklere sarılmaktadır. Yani insanlara şunu hatırlatmaktadır ki köle ile efendisi arasında eşitlik yoktur ve olamaz. Bundan dolayıdır ki efendi kendi kölesini kendisine ortak koşmaz. O halde putları da Tanrı'ya ortak koşmamalıdır. Çünkü Tanrı üstündür, efendidir. Daha başka bir deyimle Tanrı güya sırf insanlar kendisine ortak koşmasınlar diye örnek yaratmak istemiş ve köleliği doğal bir kuruluş olarak kabul etmiştir. Bütün bunlar bir yana fakat Muhammed bir de kendi öz gereksinimlerinin itişiyle kendi hizmetinde ve işlerinde köleler kullanmış, onlardan yararlanmıştır. B. Muhammed kölelik kuruluşunun sürdürülmesini günlük gereksinimleri nedeniyle ön plana almıştır. Her ne kadar Muhammed'in ölüm döşeğinde son nefesini verirken ne bir dindar ne azatlanmamış bir köle ve ne bir şey bırakmadığını söylediği iddia edilirse de bunun böyle olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü gerçek şudur ki Muhammed ömrü boyunca hizmetinde köle bulundurmuş, savaşlarda ele geçirilen esirlerin paylaşılması sırasında kendi payına düşen kölelere sahip olmuş, köle satın almış, elindeki köleleri para karşılığında satmış ya da ona buna hediye olarak dağıtmış, ölümünden önceki veda haccı vesilesiyle yaptığı konuşmada köleleri efendilerine karşı sadık olmaya çağırarak efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Sahih-i Buhari Muhtasarı cilt 10 sayfa 398 demiş ve ölürken de karılarına büyük araziler, hurmalıklar ve bu arada hizmetinde bulunan köleleri miras bırakmıştır. Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayetine göre şöyle demiştir: "Vefatımda varislerim ne bir dindar, ne bir dirhem paylaşmaz. Bıraktığım şey kadınlarımın nafakasından, işçimin ücretinden geri kalan vakıftır. Burada bıraktığım şey diye sözünü ettiği varlık öyle pek önemsiz bir şey değil. Fakat büyük araziler ve hurmalıklardır. Çünkü savaşlar sırasında ele geçirilen ganimetlerden edindiği paylar bir yana, fakat savaş vermeden elde ettiği Beyn-ül Nadir ve Fedek arazilerine ve hurmalıklarına sahipti. Buraları evvelce Yahudi kabilelerine ait zengin yerler iken Muhammed'e intikal etmiş idi. Sadece Beyn-ül Nadir'deki mallarının bir yıl boyunca ailesinin tüm geçimine yetecek kadar değerli olduğu söylenir. Ayrıca Hayber, Kurayza arazileriyle Ureyne köylerine sahip idi. Hayber'de büyük arazileri ve hurmalıkları vardı. Kızı Fatma ile damadı Ali lehine yapmış olduğu vasiyetle Hayber ve Fedek'teki arazilerinden onlara paylar bıraktığı anlaşılmaktadır. Ve işte Muhammed bu arazilerini ve hurmalıklarını çeşitli yollardan, genellikle savaşlardan ele geçirdiği köleleri marifetiyle işletir ve böylece bol sayıdaki kadınlarının geçimini sağlardı. Yine her ne kadar öldüğü zaman azatlanmamış kölesi bulunmadığı söylenirse de yine yalandır. Çünkü gerçek şudur ki 80 ya da 100'e yakın köleye sahip olmuş ve bunları ölümü tarihine kadar kendi arazilerinde çalıştırmıştır. Çoğu kaynak kölelerinin sayısının 80, cariyelerinin sayısının da 20 olduğunu ortaya vurmaktadır. Köle satın alıp sattığı ve ona buna köle hediye ettiği de bilinen bir gerçektir. Azatladığı köleleri bile ömrü boyunca hizmetinde kullandığı görülmüştür. Bu konuda bir iki örnek vermek gerekirse. Muhammed Ebu Kebeş'e diğer namıyla Süleym ile Muvahhib adındaki köleleri bedel karşılığında sahiplerinden satın almıştır. Sevban ile Midam adındaki köleler başkaları tarafından Muhammed'e hediye edilen kölelerdendir. Sevban adlı köle Abdurrahman B. Af'ın Midam ise Rifa'a B. Zeyd Cüzami'nin köleleri iken bu kişiler tarafından Muhammed'e bağışlanmışlardır. Mihran adındaki köle Habeş kralı tarafından Marye ile Şirin adındaki iki cariye ile birlikte Muhammed'e hediye olarak gönderilmiştir. Ebu Zumayre ile Yesar adındaki köleler çeşitli gazalar, savaşlar sırasında ele geçirilen esirlerden olup ganimet dağıtımı şeklinde Muhammed'in payına düşen kölelerdir. Safiye Hayber seferinde elde ettiği esirlerden biridir ki onu azat ederek nikahına almış ve diğer eşlerinin arasına katmıştır. Bunlar dışında 80 ya da 100'e yakın kölesi vardı ki çoğu savaşlarda edinilen ganimet mallar olarak Muhammed'in payına düşmüşlerdir. Her ne kadar kölelerinden bazılarını azatlasa da çoğu zaman bu azatladıklarını ömrü boyunca hizmetinde tutmuştur. Örneğin Zeyd İbni Harise'yi ki karısı Hatice'ye verilen bir köle olarak kendisine almıştır. Müslümanlığı kabul etti diye azatlamış, daha sonra Zeynep ve Cahş ile evlendirmiş, az geçmeden Zeynep'e aşık olmakla onun Zeynep'i boşamasına sebep olmuş. Bunun üzerine Zeynep ile evlenmiş fakat buna rağmen Zeyd'in ölümüne kadar onun hizmetinden yararlanmıştır. Sefine ile Yesar adındaki kölelerini yaşamı boyunca kendisine hizmet etmek şartıyla azatlamıştır. Cariyelerini genellikle kendi ev hizmetinde tutardı. İçlerinden bazılarını, örneğin Maria'yı, cinsel ihtiyaçlarını gidermek için kullanırdı. Erkek kölelerini de arazilerinde ve hurmalıklarında çalıştırırdı. Kendisi gibi ashabının pek çoğu da kölelere sahip idiler. Onlar da savaşlarda elde edilen esirlerden kendi paylarına düşenleri köle edinirler, köle satın alırlar, köle satarlar, ona buna köle hediye ederler, başkalarının da kendilerine köle hediye etmelerini beklerlerdi. İbn-i Sad'ın Tabakat adlı kitabında belirtildiğine göre, Ayşe kendi babası Ebu Bekir'in çok sayıda köleye sahip bulunduğunu, bunları ailesinin hizmetinde kullandığını ve azat etmediğini ve öldüğü zaman köleler bıraktığını söylemiştir. Muhammed'in damadı olan Ali'nin ganimet olarak köle ve cariye edinmesiyle ilgili şu olay oldukça ilginç. Muhammed Yemen'de elde edilen ganimet malının beşte birini toplamak üzere damadı Ali'yi Yemen valisi Halid İbni Velid'e gönderir. Ali Yemen'e varır varmaz ganimetten hissesine bir cariye ayırır. O gece cariyesiyle yatar ve sabah olunca gusleder. Şeriat usulünce yıkanır. Buna tanık olan Bureyde adında biri öfkelenir ve durumu Muhammed'e bildirir. Muhammed ona şöyle der: Hayır, Ali'ye darılma. Çünkü onun ganimet malının 1/5'indeki hissesi aldığı cariyeden daha çoktur. Bu sözler Muhammed'in insan varlığına vermiş olduğu değerin derecesini göstermek bakımından ilginçtir. C. Muhammed bizzat kendisi köle edinmek yanında başkalarını da köle sahibi kılmıştır. Biraz önce belirttiğimiz gibi Muhammed sahibi bulunduğu köleleri ve cariyeleri hem arazilerinde, bağ ve bahçelerinde çalıştırır ve hem de ev işlerinde kullanırdı. Fakat ara sıra bunları mal dağıtır gibi dağıttığı da olurdu. Örneğin kendisine sevindirici haber getirenlere bu şekilde cömertliklerde bulunduğu çok görülmüştür. Cariyesi Maria'dan doğan oğlu İbrahim vesilesiyle yaptığı budur. Vakidi, Taberi, İbn-i Sad gibi kaynakların bildirmesine göre olay şöyle. Hicretin 8. yılında Muhammed'in Maria'dan bir oğlu olur. Adını İbrahim koyar. İbrahim'in ebesi Sülme adında bir kadındır ve Muhammed'in azatlısıdır. İbrahim'in doğumundan sonra Sülme, Maria'nın odasından çıkıp doğruca Ebu Rafi'ye giderek haberi yetiştirir. Bunun üzerine Ebu Rafi koşa koşa Muhammed'in bulunduğu yere gelir ve Maria'nın bir erkek çocuk doğurduğu müjdesini verir. Yıllar boyu Tanrı'ya erkek çocuk vermesi için yalvar yakar olmuş olan Muhammed, habere çok sevinir ve müjdeyi getiren Ebu Rafi'ye mükafat olarak bir köle hediye eder. Çünkü nasıl olsa elinde bol sayıda köle vardır ve bir köleyi hediye ederken onun yerine bir yenisini edinmenin kolay olduğunu bilir. Ne ilginçtir ki bu Ebu Rafi daha önceleri Mısırlı bir Kıpti olup Muhammed'in amcası Abbas'ın kölesiydi ve Abbas onu bir süre sonra Muhammed'e köle olarak hediye etmişti. Fakat Abbas Müslümanlığı kabul edince Ebu Rafi derhal Muhammed'in yanına giderek ona amcasının Müslüman olduğu müjdesini vermişti. Bu sevindirici haberi verdi diye Muhammed Ebu Rafi'yi azat etmişti. Ve işte vaktiyle kendi kölesi iken azat etmiş olduğu Ebu Rafi'ye şimdi kölelerinden birini hediye etmekte, Ebu Rafi de onu kabul etmekteydi. Öte yandan Cabir'in rivayetine dayalı hadislerden öğrenmekteyiz ki Muhammed köle satın almak ve aldığı köleleri satmak ya da dağıtmak suretiyle bir takım kazançlar sağlamayı da ihmal etmemiştir. Bütün bunlardan gayrı bir de kişileri minnet altında tutmak maksadıyla nimet dağıtır gibi köleler hediye etmeyi marifet bilirdi. Bazı kimseleri de köle hediye ederek hoşnut etmeye çalışırdı. Köle ve cariye hediye etmek suretiyle üvey kız kardeşi Şeyma bint Haris'i sevindirmesi bu konuda zikredilebilecek nice örneklerden biridir. Bilindiği gibi Şeyma Muhammed'e süt anneliği etmiş olan Halime'nin kızıdır. Yaş itibariyle Muhammed'den büyük olup anasının Muhammed'i emzirdiği yıllarda onu kucağında gezdirmiş, ninnilerle uyutmuş ve ona bakmıştır. Ve işte hicretin 8. yılında Muhammed'in Huneyn'e karşı giriştiği savaş sonucunda ele geçirilen esirler arasında Şeyma binti Haris de vardı. Esir alınınca kendisini esir alan askerlere ben sizin efendinizin süt kardeşiyim der. Bunun üzerine muhafızlar kendisini Muhammed'in yanına götürürler. Kısa bir tahkikat sonucu Şeyma'nın kim olduğunu öğrenen Muhammed arzu edersen yanımda kal. Yok eğer Kabe'nin ve ailenin yanına gitmek istersen oraya da gidebilirsin der. Şeyma Kabe'nin yanına dönme isteğinde bulunur ve isteği üzerine Muhammed de onu Beni Sad kabilesine gönderir. Gönderirken de kendisine bir erkek köle ve bir de cariye hediye eder. Kuşku edilemez ki Şeyma'yı asıl hoşnut eden şey kendisine köle ve cariye hediye edilmiş olmasıdır. Hatırlatalım ki bu savaşta Muhammed 6000'den fazla esir almış ve sınırsız denecek kadar çok ganimet malı ele geçirmişti. Bu Arap kabilelerinin İslamiyet'i kabul etmeleri ve esirleri geri istemeleri üzerine ele geçirdiği esirleri iade etmiş fakat ganimet mallarını alıkoymuştur. Söylemeye gerek yoktur ki savaşlarda ele geçirilen esirleri köle olarak kullanmak yanında köle satın almayı ya da ona buna köle hediye etmeyi olağan bulan Muhammed gibi bir kimsenin köleliği kaldırma amacında olduğunu söylemek gerçeği yansıtmak olmaz. D. Muhammed köleliği Arap toplumunda uygulana gelen eski ve kötü şekliyle almış ve bir süre bu şekliyle uygulamıştır. Muhammed'in cahilliyet diye küçümsediği İslam öncesi dönemlerde kölelerin elleri demir bukağı ki Türkçe'de buna lale tabir olunur ile boyunlarına zincirlenirdi. Bundan dolayıdır ki bunlara laleli esirler denirdi. Hem haysiyet kırıcı ve hem de bedeni bakımdan eziyet ve işkence niteliğinde olan bu ilkel geleneği Muhammed değiştirmemiştir. Köleliği bu şekliyle yani kölelerinin ellerinin boyunlarına bağlanması usulüne uygun olarak sürdürmüştür. O kadar ki laleli esirlerin bu halini ibret alınması gereken bir şeymiş gibi Kur'an'da zikretmekten bile geri kalmamıştı. Örneğin cimriliği kötü göstermek ve sadaka vermeyi teşvik maksadıyla İsra suresine koyduğu ayet şöyle: Habibim, elini laleli esirler gibi boynuna bağlı kılma, muhtaçlara uzat. İslam kaynakları kölelerin kollarının boyunlarına zincirle bağlanması geleneğinin İslam'ın ilk dönemlerinde geçerli olduğunu kabul ederler. Fakat daha sonra bunun kaldırıldığını iddia ederler. Bununla beraber bu kaldırma işinin Muhammed zamanında ve onun emriyle mi yoksa daha sonra mı olduğu pek belli değildir. Fakat her ne olursa olsun gayri insani böyle bir geleneği bir süre için dahi olsa sürdürmenin kendisini peygamber diye tanıtan bir kimse için iftihar edilecek bir şey olmadığını söylemek gerekir. E. Savaş esirlerinin karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverilmesini emretmesi köleliği kaldırma amacına dayalı değil. Kur'an'ın Muhammed başlıklı suresinde şöyle yazılı: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Onları esir alın. Savaş sona erince onları ya karşılıksız ya da fidye ile salıverin. Allah dilemiş olsaydı başka türlü de öç alabilirdi. K. 47 Muhammed 4.